Ayrım 15.
Bence sebzeler, koyunlar taşınmalıdır. Bizden bağımsız da kalabilecek olan şeyler yani. Kırılmayacak şeyler. Hela çukurları, hayvan postları, ipek kozaları. Ben bunları taşıyorum. Bir yerde bırakıp gittiğimde arkalarından hayıflanmayacağım. Bunlar sizin alıp sakladıklarınızdan, kullandığınızı sandığınızdan, çürüttüklerinizden daha az mı anlamlı? Zalimliklerinize dayanamadığım zamanlarda günlerce eve kapanıyorum. İçimdeki kadın bağırana kadar dişimi sıkıyorum. İçindeki çocuğu hiç büyütmemiş olan, o çocuğun korkularını hala yaşayan, genç kızlığında Frau Finter'in elinden geçmiş, tiksintisini balgam gibi çaresizlikle yutmuş olan kadın, "Sıkıldım, sıkıldım," diye bağırıyor. Çıkalım o zaman, biraz soluk al. İnsanları suçlamayı bırak. Onlar sana hoşgörüyle bakmak için gelmediler dünyaya. Kendilerini beğenmek için yaşarlar. Acımasızlıkları ondan. Bunları duymuyor, sayıklar gibi konuşuyor yine. Onları dinlemeye hazırım. Bir türlü bağ kuramıyorum insanlarla. Çevremi saran yalnızlık kırılabilir. Bir el uzatsalar, ben her şeyi görüyor, algılıyor ama onlarla bağ kuramıyorum. Bunun bilincindeyim. Her şeyin bilincindeyim. Günler sonra ürküntüyle dışarı çıktığımda karanlıklara kaçan parazitli bir hayvan gibi derinlerime saklanıyor yine. Non-stop otobüs kartını çıkarıp herkese gösteriyorum. Bakışlarını kül rengi çeviriyorlar. Bıkkın ve isteksizler. Önemsemiyorlar bir kentte istediğin yere gidebilmenin özgürlüğünü. Özgürlüklerinin farkında olmayan insanların arasında kimse özgür olamıyor. Ben de eğiyorum başımı. İçimdeki kadını görmesinler diye fark edilmez bir devinimle onlara sırtımı dönüyorum. Mavi gözlerim, mavi kaşlarım ve toprak rengi adacıklar oluşturan göz bebeklerimle pencereye yaklaştım. Erkendi. Güneş bakır çalıyordu gökyüzüne. Gökyüzü mavisinin üstündeki bunca çok kırmızıdan şaşkına dönmüş gibiydi, bir çocuk güzelliği saçıyordu. Tenekelerin, bidonların dibini koklayarak yiyecek arayan bir köpek devrildi. Tüfek sesi daha sonra geldi, birikti kulağımda, tortulandı, gitmedi. Köpek ayaklarını yahut ayaklarının gölgesini yukarıda bırakıp yere doğru düştü. Kara, ödünsüz, kuru ve katı toprağa indi. Koklamanın ve yiyecek bulmanın sevinci bir anda gitmişti. Gözümle gördüm. Bunu kırma tüfeklerle sabahın erken saatinde yapıyorlar. Çoğu kez de yaraladıkları köpeklerin acıyla kesilen kıy kıy seslerine ve ağırlaşıvermiş gövdelerine sırıtarak yaklaşıyor, başlarında durup gülüyor, tekmeliyorlar. Çok uzaktan, hiçbirimizin göremeyeceği kadar uzaktan o gözlere bakıyorum. İnsanların boş, köpeklerin ışığı tükenmekte olan gözlerini. Uçsuz yeşillikler görüyorum. Yeşillikler köpeğin gözlerinde yavaş yavaş kararıyor, siliniyor, sisleniyor. Gözleri kapanmadan önce gövdeleri son kez titrer gibi kasılıyor, ışıkları birden kesiliyor. Bütün çocukluklarımı atıyorum yaşamımdan. Bütün kulaklarımı, mavi ağızlarımı. Yastığımın üstüne bütün yüzümü saklayıp duyu sinirlerimin, ses tellerimin ve ölmüş köpeklerinkine benzeyen reflekslerimin durmasını bekliyorum. Yaşam sürüyor. Kalkıp gözlerimi ve ağzımı karıya boyuyorum. Kırma tüfeklerle çocuk saflıklarım vuruluyor benim. Suzan vuruluyor. Taştan yapılmış yazlık evlerinin önünden vadideki ağaçlığa kadar uzanan koyu yeşil çayırları bitmek bilmezdi. Çocuk koşularımız bile bitiremezdi o yeşilliği. Ormana doğru otlar kararıp uzamaya başlardı. Suzan bulunduğunda vadideki kızıl çam pürenleri altındaki otlar kadar çürümüştü. Kimse oraya onunla indiğimizi görmemişti. Benim yalnız çıktığımı da. Frau Finter banyoya girdi, çıkamadı. Oysa ben sonunda çıktım. Çığlıklardan, zincire vurulu olanlardan ve çırılçıplaklıklarında müthiş gizler taşıyanların arasından kurtuldum. Yeryüzü ve yeraltı griydi orada. Başsız, sonsuz bir umutsuzluk vardı. Bu sabaha kadar o yüzden dünyaya bazen yeşil, bazen mavi bakıyordum. Gülüşüm mavi ya da yeşil. Bu yüzden Siz hiçbir şeyi öğrenmek gereğini duymuyor, bakışlarınızı benden kaçırıyorsunuz. Yaşamın çemberi budur kutsal kitaplarda. İnsan topraktan gelir, toprağa gider. Arada can denilen, sürgit kanat çırpan bir kuş vardır yalnızca. Kuş düşer, yaşam biter. Benim farkında olduğum, sizin unutmayı yeğlediğiniz yalnızca budur. 1988. Ay ve su. Merhaba. Yerasim doktorlarla konuşuyor senin için. Beklememi o istedi. Hatırladın mı beni? İskenderunluyum ben. Seninle aynı sınıfta okuduk bir süre. Okulu hatta ders yılını bitirmeden ayrıldın. Kayınbiraderin Yerasim'in yakın arkadaşı olduğumu unuttuğunu sanmam. Kocan Hristo büyüktü bizden. 18-19 yaşlarında çalışan, ev geçindiren bir erkek koca adam sayılırdı. Onlar bizim gibi oğlanlara yüz vermezdi. Bayramlarımız birbirine karışır, katışırdı. Oradan ayrılana kadar sürdü bu birliktelik. Artık her yerde insanlar koptu birbirinden. Bayramların ve sevinçli günlerin paylaşılması unutuldu. Özümleme diye bir sözcük attılar ortaya. Bir edimin zorla kabul ettirilmesiydi özümleme. İnsan olmak nedeniyle istediğin bütünleşme dileğini elinin tersiyle ve bir kalemde iten bir sözcüğe dönüştü sonradan. Özümlemeden tiksiniyorum. Beni yaşam sevincinden ve özlediğim dostluklardan ırağa attı. Seninle bir gün bir odada ve ikimizin kalacağını söyleseler inanmazdım. Ne var ki bu koşullarda bunu kimse istemez. Su ister misin? Pencereyi açayım mı? Konuşamadığını biliyorum. Gözlerinin dilini anlamıyorum. Çok yıllar girdi aramıza. Paylaşmadığımız şeyler günler geçtikçe arttı. Hiç mi kımıldamıyor kolların, bacakların? Çok şişmanlamışsın. Yerasim hastalıktan dedi. Onu çok değişmiş bulacaksın dedi ama yine de seni görmek yıllar öncesine götürdü beni. Mahallemizin kızıydın. Abim sana aşıktı. Büyük harap bir evde babanla oturuyordunuz. Yerasim ile Hristo daha ortalıklarda yoktu. Araları özeli ırmak çamuruyla doldurulmuş, yuvarlak taşlarla örülü, çoğu yeri artık yıkılmış duvarlarla çevriliydi eviniz. Dar bir çıkmaz sokaktaydı. Bahçenin sonundaki evin duvar dibinde Japon gülü ağaçları vardı. Ben küçüktüm, ağaçlar büyüktü. Ben büyüdüm ama ağaçlar küçülmedi. Bir daha o kadar gelişmiş Japon gülü ağacı görmedim inan. Oysa görmediğim tek yer Çin hindiydi dünyada. Sizin gülleriniz başkaydı. Sokağı gören tek pencere senin odanın penceresiydi. Bahçe kapısından eve kadar soğan, patlıcan, domates, nane, dere, turp dikiliydi. Sebzelerin arasında öbeklerle şebboylar, kuskuslar açardı. Onların tohumlarını avuç avuç saçan sendin. Mor patlıcanların, kırmızı domateslerin arasında sarı ve foşa şebboylarla sklamen ağızlı pembe kuskuslar fışkırır, çiçekler sebzeleri silip süpürürdü. Yıllarca gençliğimin düşleriyle orta yaşımın kazancı arasındaki farklılığı çiçeklerle sebzelerin savaşı olarak gördüm ben. Hep o çiçekleri özledim. Japon gülleri her sabah binlerce çiçekle ala boyanırdı. Dil büyüklüğünde 5 yapraktan oluşan tomurcuklar hızla açar, akşamları aynı hızla kapanır, bir sonraki gün yeni bir al dalgası ağacı sarar, 3 gün içinde solan çiçekler ağaç altındaki toprağa kızılımsı bir ölüm damgası basardı. Soluk soluğa kalırdım. Akşamları yemekten sonra abimin işaretiyle kalkar, ellerimizi ceplerimize sokarak büyümüş erkek edasına bürünür, evden çıkardık. Deniz kıyısına gittiğimizi sanmasını isterdik ev halkının. Caddeye çıkardık. O yüzden yol uzardı. Olsun. Döner, kapımızın önünden eğilerek ve yakalanma korkusuyla geçerdik. Başka serüven yoktu ki yaşamımızda. Lambayı görürdük önce. Senin odandaydı. Baban arka odada idare kandilinin titrek, karanlığı kovmayan, yalnızca karşısına çıkan ışığında içerdi şarabını. Sen köşedeki ikonanın önüne diz çökmüş olurdun. Başın hafifçe kalkmış olurdu. Bağışlanmasını dilediğin ne günahın olabilirdi ki? Lamba seni saydamlaştırırdı. Açıp fırçaladığın saçlarını belinin hemen altında yitirirdik. Daha aşağılara akıyordu, topuklarını sarıp iki yana açılıyordu, yerlerde sürünüyordu. Bilirdik. Gecenin başkalarının duyamayacağı müziği çevremizi kuşatırdı. Kendi soluklarımızı duymazdık da senin soluklarını duyduğumuzdan kuşkumuz olmazdı. Babanın içkiden vazgeçmesi için dua ettiğini düşünürdük. Bir kara ırmak gibi akan saçların ve başın eğik olduğu için ışığı sürekli saklı duran gözlerin ağabeyimi gecelerce uykusuz bırakırdı. Yağmurlu günlerdi. Puslu ve ıslak bir sonbahardan farksız kışlar yaşardı kent. Evinizin önünde sokak çukurlaşırdı. Yağmur o çukura birikir, duvar diplerinde incecik çizgiler kuru kalırdı. Ay, hilal ya da dolun suya vururdu. Dalgalandırmak istemezdik, suya usulca dalardık. Bileklerimize kadar ıslanırdık ama ayın sudaki görüntüsünü bozmazdık. Adımlarımızın oluşturduğu salıntıyla suyun yüzeyi karışırdı. Ay altındı, su gümüş. Karıştırırdık onları ve yalnızca bu karışımın inanılmaz güzelliğini gözlerimizle görürdük. Bütün sesler yiterdi o an. Senden alırdık gözlerimizi, kırışan suyun içinde dalgalanan altın ayın gökyüzünde bir karanlıkta yerini almasını beklerdik. Bir adım daha atınca çıkardık gümüş sudan. Geri döner, yine suya dalar ve ancak birkaç adım sonra ayaklarımızın üşüdüğünü fark ederdik. Kış ortasında yağmurlar süreklilik kazanırdı. Çukurları doldurmak da kalmaz, bütün sokakları bir parmakla bir karış arasında su kaplardı. Kanal gibiydi sokaklar, tahta parçaları yüzerdi en çok. Şeker kamışı kabukları ve harnuplar. Tahta parçalarının renkleri koyulaşır, yanları köpüklenirdi. Dar kaldırımların bir çıkıntısına takılır beklerlerdi. Zaman geçerdi, sokaklar kuruduğunda çürümüş olan parçacıklardan kurtlar dökülür, kumların arasına sokulup hemen yiterlerdi. Niçin gözlerini açıyorsun? Bir şey mi istiyorsun? Yoksa sıkıldın mı? Hiçbir organının varlığını duymuyor musun? Bir yerini kaşısam, gıdıklasam, ellerin ne kadar yıpranmış. Su, kötü sabun, zifir, soğuk çatlağı vardı ellerinde. Onları görmek istemezdim. Yaşamın değişmemiş demek. Havalar serinlemeye başladığında baban leblebi şekeri yapma mevsiminin geldiğini bilirdi. Yemeği evlerimizde yemiş, okul yoluna düşmüş olurduk. Sabahtan beri önünde ter döktüğü saç leblebi kazanının kapağı açılınca biraz ıslak, biraz sıcak leblebi şekerleri yarı saydam bir beyazlıkla, tanrısal armağan bolluğuyla dökülürdü. El yakmazlardı. Ceplerimize koyduktan kısa süre sonra bacaklarımızın üstünde bir sıcaklık oluşurdu. Bu sıcak, varla yok arasında, karanfil kokusuyla çeşnilenmiş tat hızla buharlaşırdı ağızda. Okulun sıkıntısı savrulurdu, ipince yağmurlara karışıp. Dört mevsim yoktu orada. Öyle yoğun yaygındı ki yeşilliği zamanın geçmediğini sanırdı insan. Günden geceye, yazdan kışa dönülürdü. Boylar uzar, sınıflar değişir, sesler kalınlaşır, bilinmedik duygu ve istekler yaban tayları gibi içimizin ovalarında koşmaya başlardı. Leblebiyi hazırlarken yorulan baban, bitişik bakkalda 3-5 bardak şarap içmeye durduğunda, sen hepimizden geç, çoğu kez öğretmen sınıfa girdikten sonra gelirdi. Burnunun üstü ve şakaklarında kıvrılan zülüflerin terlerdi. Gözlerin iri, uzun kirpikli ve utangaç bakışlıydı. Saçlarını sıkı sıkı örerdin. Yine de tutam tutam bukleler taşardı kulaklarının üstünden, ensenden. Onları biçimsizce keserdin. Bela gözüyle baktığın belliydi. Göğüslerinin büyümesini, gövdenin biçimlenmesini, dudaklarının dolgunlaşmasını baban istemezdi. Gelişmen seni yitireceği anlamına geliyordu. Yerasim telefonda söyledi. Yengemle geliyorum. Balıklı Rum Hastanesi'nde bul beni. Mutlaka gel dedi. Yengem dediğinin sen olabileceğin aklımın ucundan geçmedi. Felç gövdene burada yayılmış öyle mi? Ne oldu? Konuşamadığını biliyorum. Sen hiç zaten konuşmazdın. Çok gerekirse en az sözcükle en az şeyi anlatmayı yeğlerdin. Yerasim bir an yalnız kalmanı istemiyor. Kocan bu akşam geliyormuş. Biliyorsundur. Baban dükkanın arkalarından bir yerden çıktığında oradaydım. Paralarımız ellerimizde, senin ölçüye tartıya aldırmadan bonkörce şeker vermeni bekliyorduk. İçkisine öfkenin yok edici buharı karışmıştı. Seni kıyasıya acıma bilmeden dövdü. Hiçbirimize bir şey söylemedi. Yine de korkuyla çil yavrusu gibi kaçıştık. O öğleden sonra okula gelmedi. Bir daha hiç gelmedi. Leblebi şekerlerini başın önünde sattın. Paramızın karşılığı ne kadarsa o kadar vererek. Kimseyle konuşmadı. Bahar geldi, yaza döndü. Bahçemizdeki gül ibrişim ağacı açınca yere yönelen pembe sarmallarını senin başına kurdele olarak taktığını düşledi abim. Her sabah yenilerini takıyordu. Coşkusu ve düşü önceleri bana gülünç geldi. Kısa sürede alıştım. Karanlık dükkanda müşteri yokken hasır iskemleyle ellerini dizlerinin üstüne serip oturduğunda dalgalarla aşağılara inen saçlarının üstünde kıvrık, pembe gül ibrişim dallarını gördüm. Abim haklıydı. Sevi her zaman haklıydı. Güzelliği yakalayınca onunla birlikte yaşamak kadar sevinçli şey yoktur. Evden çıkıp caddeye yöneldiğimizde abim köşedeki lambanın altında durur, başını kaldırıp ışığa bakardı. Ona göre ölgün sarı ışık yüzünün rengindeydi. Doğruydu. Daha sonraları lambanın altına geldiğimizde başımızı birlikte kaldırırdık. Abim sana sevdalanmama izin verdi. O assubay okuluna gitti. Çocukluk aşkını kısa sürede unuttu. Ben unutmadım. Okula gelmiyordun. Abim uzaktaydı. Baban küçük bir oğlan aldı çırak olarak. Çocuk işi öğrenince sen eve kapandın. Bütün büyüler bozuldu. Japon gülleri evinizin önünü kıpkızıla boyuyordu. Sen karanlık dükkanın, karanlık sokak kıvrımlarının ışığı değildin artık. Seni kimselerle konuşamamak yüzünden boğuluyordum. Ay suyun üstüne düşüyordu. Ben yalnız başıma ve hoyratça suya giriyordum. Ayı titreştiriyor, üzüyordum. Suyun içinden geçip ayın yeniden yerine yerleşmesini beklemeden bahçe kapınızın önünde duruyordum. Seni göremiyordum. Evin ön bölümünü yerasimlere kiraya vermiştiniz. Bilmiyorum, yerasimle belki o yüzden arkadaş olmak istemişimdir. Nedeni ne olursa olsun sonucu iyi oldu. Yerasimle şeylerimizin bile boyunu ölçtük biz. Onun şeyinin kabuğu duruyordu. Ben güldüm. Çocukluktu. O da çocuksu bir eziklik duydu. O yüzden bir daha ölçüşmedik. Babaannem doğuştan sünnetli ve Müslüman doğan gavurlar olduğunu söylerdi. Bunu ona anlatmak içimden hep geçmiştir. Sonra unuttum. Gülebilsen gülerdin. Yerasim'in anası Maroy'du adı değil mi? Kaynanan, sıcak zeytinyağlı yemekler yapardı. Nohutlu, bol naneli, biber domates dolmaları, midyeli pilav, adını bilmediğim bir sürü ottan bir daha yiyemediğim güzel salatalar. Yemez yutardık. Geceleri ellerim ceplerimde tek başıma içinde ay yüzen suya girerdim yine. Seni göremeyeceğimi bilmek engellemezdi beni. Sen osun, Risto'nun gencecik karısı. Zaman kentten ayrılınca yürümeye başladı. Büyüdüm. Sen o kentte ve o yaşta sanırım 17 yaşında kaldın benim için. Mutlu oldun mu? Çocuğun var mı? Hiç kımıldayamıyorsan gözlerini aç kapa. Oo, 4 çocuk mu? Senin tek çocuk doğuracak Nazlılardan olacağını sanmışım. Yoksul bir leblebici kızı nasıl nazlı bir kadın olabilir? Düşünmemişim. Seni kilisede gördüğüm gece önemli bir gecedir. Sabahı sabah etmiş, bütün bir gün konuşmamıştım. Noel ayininden sonra Yerasim'le yeni evlenen bir garsonun yatak odasını seyretmeye gidecektik. Çok bekledim kilisenin dışında. Giren çıkmıyordu. Dinimi yitirmekten korkarak içeri girdim. Cilalı tahta sıralarda oturanlar arasında aradım seni. Yerasim'i değil seni. Ayaktaydınız. Duvara yaslanmıştın sen. Başına kapkara bir dantel örtü atmıştın. Yüzün açık sarıydı. Yaz güneşi kuru otlara vurduğunda onları sedefe çevirir ya, o renkti. Yerasim sıkıntıdan patlıyordu. Sevinin aşka dönüşmüş olduğunu o kara örtüyle çerçeveli sedef yüzü gördüğümde anladım. Yerasim'le çıktık. Serin hava Yerasim'in terini soğuttu. Benim gerçeğimi hafifleteceğini umuyordum havanın. Oysa yüreğimi ağrıtıyordu. Artık canım her gece karısını çırılçıplak soyup döven, sonra sevişen öfkeli garsonu seyretmek istemiyordu. seni düşünmeliydim. Kendimi çok suçlu saydığımdan Yerasim'in yüzüne bakamıyordum. Çok uzun sürdü Yerasim'in doktorla konuşması. Bomboş sanki hastane. Yerasim belki de ilaçlarını almak için dışarı çıktı. Niye öyle bakıyorsun? Gözlerin fal taşı gibi açık. Gözlerin yeşil senin. Kara değil miydi? Başkası mısın yoksa? Gülümsedin. Aşinalık göstermedin anlattıklarıma. Hoş bir aşk öyküsü dinleyen küçücük bir kız gibi baktın durdun. Gözlerinin rengini yanlış hatırlıyor olabilirim. İzninle dokunacağım sana. Şu ana kadar hiç dokunmadım. Ellerim titriyor. Heyecanlıyım. Gözlerini kapatmalı. Hah şöyle. Ellerin göğsünün üstünde kavuşmalı. Seni süsleyecekler. Ne denir böyle bir durumda? Hoşça kal. Haziran 1990. Kitabın sonu. 10 Şubat 2001.